أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Peygamberimiz Aleyhisselam'ı daha yakından tanımak, onu örnek almak, o örneğin örnek hayatındaki o güzel örnekleri hayatımıza dantel dantel işlemek, dikenleşmiş hayatımızı yeniden güllük, gülistanlık haline getirme arzusuyla hazırlayıp sizlerle paylaştığımız Gül Sohbetleri programı vesilesiyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Hazreti Safiye annemizi 8 bölüm yapmış, 9. bölümüne gelmiştik. Hiç özete girmeden, zaman geçirmeden hemen kaldığımız yerden inşallah devam ediyoruz efendim. Yahudi heyeti bütün hile ve entrikalarıyla beraber yollara düşmüştü. Müslümanlara karşı bütün kavim ve kabileleri örgütlemek, öfke ve kinle donatıp Müslümanların üzerine topyekün yürütmek için. Evet, kendileri tek başlarına baş edemeyeceklerini anlayınca böyle bir yola başvurdular. Geçen haftalarda gördük biraz. İlk önce Mekke'ye gitmişler. Müşriklerle tam bir mutabakata varmışlardı. Mekke çevresinden başlamak üzere bütün kabilelere ayrı ayrı giderek bir kısmını şurada, bir kısmını burada, bir kısmını diğer yerde her biriyle tek tek görüşme kaydedip hepsini aynı hedefe yöneltmeyi başarmışlardı. Yani Mekke ve çevredeki bütün kabileler, müşrik kabileler, Yahudi kabileler efendim, Medine ayağında ise münafıklarla Beni Kurayza vardı. Hepsi ayartılmıştı. Ve nihayet ilk hareket Mekke'den başladı. Huyey bin Ahtap müşrik ordusu içindeydi. Yani Mekke'ye gidiyor, müşrik ordusuna katılıyor. Huyey bin Ahtap, ehli kitap olduğunu iddia ettiği halde müşriklerle birlikte Medine'ye doğru harekete geçmişti. Şimdi efendim, bu konuyu geçen hafta ehli kitap meselesini gördük. Yani İslam'ın dışındaki bütün güçler, hani İslam ve diğerleri, artık öyle ifade edeceğiz, menfaatleri karşısında efendim din, milliyet, işte bir şey, ırk, ne bileyim yani bunları demezler, birleşirler. İslam'a karşı, Müslümanlara karşı. Bu bugün de böyle. Ancak bir eksiği de burada tamamlamış olayım. Bunlar birleşirler derken şunu da şöyle görmeyeceğiz. Yani bütün dünya Müslümanlar aleyhinde birleşmiş. O zaman da aynı şekilde birleşiyorlardı. Ve onları birlik olarak görürüz biz. Allah Celle Celaluhu kitabında diyor ki İslam'ın dışında olanlar kimler olursa olsun, bu Yahudi de dahildir, Hristiyan da dahildir, diğerleri de dahildir. Onları birlik görürsünüz diyor. Onlar birlik değiller diyor. Bunu Allah diyor. Şimdi birlik ne? Yani ulvi bir hedef için çalışmak, o uğurda can vermek. O cennettir, cemalullah'tır. Müslümanın işi. Aynı inanç etrafında kenetlenen insanlar birlik içinde olurlar. onlar birlik değiller ama geçici birlikler oluşturabilirler. Oluşturuyorlar ve Müslümanlar üzerine yürüyorlar. İşte görüyoruz. Yol boyu katılımlarla, iltihaklarla beraber efendim hain ittifak ordusu olan Ahzab. Evet, Ahzab 10 bin kişiyi bulmuştu. Ahzab savaşı yani. Oraya geldik. Ayrıntıya girmeyeceğiz yine. Medine'ye varır varmaz başta Resulullah Aleyhisselam olmak üzere yeni doğmuş bebeklerden tutun da yaşlı piri fanilere varıncaya kadar bütün Müslümanları kılıçtan geçirecekler. Bu hedefle yolu çabuk tüketiyorlar. Burayı gözden kaçırmayalım. O yüzden şu anda efendim Müslümanlara saldıran Yahudilerin kadın demeden, çocuk demeden nasıl böyle aileleri, evleri bombalıyorlar? Mantığı bu işte. Yani madem savaşıyorsun, git onun askeriyle savaş. Yok. Ne yapıyorlar? Yeni doğmuş bebekler. Yetinmiyor adam. Yaşlı pirifane, kadın ve erkek yürüyemiyor neredeyse. Onlara varıncaya kadar. Yani bir tek Müslüman sağ kalmayacak. Hepsini öldürecekler. Bu şekilde yolu tüketip Medine'ye varıyorlar. Fakat bugüne kadar hiç görmedikleri. Evet. Bugüne kadar hiç görmedikleri ve bilmedikleri bir engelle karşılaştılar. Medine hendekle çevrilmişti. Medine hendekle çevrilmişti. Belki merak edersiniz diye kısaca ben hendeyi paylaşayım sizinle. Ya da şöyle bir soru sorsam, yani bir radyo programı bu canlı yayın, yani ben sizden böyle canlı yayına bağlanmadığınız için öyle bir bağlanma programımız yok bizim burada. Sadece sunumumuz var. Ama bir soru sorayım da cevabını ben duyamayacağım ama bir verin bakalım içinizden. Hendek'in uzunluğu kaç kilometre? Genişliği kaç kilometre? Bir düşünün bakalım. Düşündünüz. Ben sizi yormayayım. Hendek'in uzunluğu efendim 5,5 kilometre. 5,5 kilometre. Derinliği 3 metre. 5,5 kilometre uzunluğunda, 3 metre derinliğinde. Genişliğini söyleyeyim. Yalnız genişliğinde rakamı tam tek veremeyeceğim. Çünkü bu konuda da elhamdülillah güzel bir araştırma yaptık. Kaynaklarımızda var bu rakamlar. Hani bir hendek eşiyorsunuz, bir mezar gibi, yani üstünün genişliğiyle altının genişliği bir olmuyor. Üstü biraz daha geniş oluyor. Üst genişliği yerine göre 6,5 metre ile 7,9 metre arasında değişiyor. Yani neredeyse ben ne diyeyim, 6,5 metre 8 metre arasında üst genişliği. Taban genişliği ise 3,4 metre, yani 3,5 metre diyelim. Taban genişliği. Bak, aşağıda en dip 3,4 metre. Yukarı çıkıyorsunuz 6,5 metre genişlik. Bazı yerlerde 8 metreye yakın. Bu aşılabilir mi? Bu yetti mi? Yetmiyor. Hendek'ten çıkardıkları hafriyat ile kendilerine siper oluşturan Müslümanlar hendek boyu ekstra 2 metreye yakın bir ekstra yükseklik meydana getirmişler. Hendek'i kazdınız ya, o kadar içine malzeme çıktı. Onu da bu Medine tarafına, işte hendeğin önüne düzgün bir şekilde yığıyorlar. Bu da aynı zamanda siper oluşturuyor. Şimdi o kadar derin eştiğiniz zaman, o kadar geniş eştiğiniz zaman 2 metreye yakında siper oluşuyor. Yani yapılan işin ne kadar zor olduğunu, hendeğin ne kadar ciddi bir şey olduğunu hepimiz görelim diye ben bu ayrıntıyı paylaşmış oldum. Kur'an-ı Kerim bize bu konuyu Ahzab suresi içerisinde anlatır. Ahzab kelimesi Hizb'in çoğulu olup gruplar anlamına gelmektedir. Çünkü çok fazla grup geldiler. Gruplardan 10 bin kişi oluştu. Yahudiler, müşrikler, münafıklar, bütün şer güçler hain bir ittifak oluşturmuş, bunca gruplarla gelip Medine'yi kuşatmıştı. Ancak karşılaştıkları hendek ile şaşkına dönmüş, hevesleri kursaklarında kalmıştı. Hendeğin dışında hain ittifak gruplara gelip kuşatmışken, Medine içindeki Beni Kureyze Yahudileri yaptıkları anlaşmayı bozarak böylesine en kritik bir anda Müslümanları arkadan vurmak için harekete geçiyorlar. Buyurun. Nedir bu? Bu bir nevi kalkışmadır. Bir darbedir. Darbe girişimidir. Çok açık ve net bir şekilde vatana ihanettir. Niye diye soracak olursanız, onlarla aynı vatanı paylaşıyorlardı. Medine vesikası gereği, bunu çok önce görmüştük, Medine anayasası yani gereği, vatanlarına böyle bir saldırı olunca hep beraber vatanı savunma harbi yapacaklarına ilişkin bütün çizgileriyle çok net ve açık bir anlaşma yapmışlardı. Buna rağmen Yahudi yine Yahudiliğini yaparak anlaşmayı bozduğu gibi arkadan saldırmaya hazırlanmıştı. Müslümanlar için durum çok kritikti efendim. Tehlike çok büyüktü. Peygamberimiz Aleyhisselam bütün tedbirleri aldığı halde bu olağanüstü hal karşısında tedbirleri de bir hayli arttırmak zorunda kalmıştı. Şimdi efendim, bunların anlaşılması noktasında genişçe izah gerekiyor ama benim konum Hazreti Safiye olduğu için Hendek Savaşı'nı da anlatamayacağım size. Ama belki aklınıza şu gelebilir. Hazreti Safiye ile Hendek'in ne ilgisi var? Ya, az sonra göreceksiniz ilgiyi. Beni Kureyza Yahudilerinin ilk büyük hamlesi Medine'ye gece baskını düzenlemek oldu. Ancak onların bu baskını yapmalarından önce haber alan Peygamberimiz Aleyhisselam karşı bir atakla onlardan önce davranıp derslerini verdi. Kısa geçiyorum, görüyorsunuz. Hatalarını anlayıp anlaşmaya döneceklerine daha da ileri gidip yeni baskınlar, entrikalar, hileler düzenlediler. Bütün hepsini büyük bir başarı ile geri püskürtüyor Müslümanlar. Taktik değiştiren Yahudiler bu sefer de kadın ve çocuklara saldırmak için harekete geçiyorlar. Yani hendeğin önüne gelmiş 10 bin kişi canavarca hücum ediyorlar. Müslümanlar hendeği kazdılar, rahat değiller. O siperden karşıya taş, ok atıp duruyorlar. Çünkü hendeği bir şekilde birkaç yerini doldurup geçme tehlikesi var. Bazı yerleri ise, işte dedik ya, bazı yerde mesafeler biraz daha dar, az. Kazanamamış, işte taş çıkmış, kaya çıkmış vesaire. Zaman da yetmemiş. O aşabilme tehlikesi var. O yüzden pür dikkat, gözleri açık, ellerinde ok, taş, karşı tarafa cevap veriyorlar. Yani arkaya dönüp bakmaya, ah buyurun tuvalete gitmeye, daha da ilerisi namaz kılmaya bile vakitleri yok. İşte bu savaşta Aleyhisselam öğleyi, ikindiyi, akşamı yatsı vaktinde kılmak zorunda kalacak. İşte bu savaşta. O kadar zor durumdalar. İşte yani oradan ayrılamıyorlar. Küçük çocuğa bile ihtiyaç var karşıya cevap versin diye. Kalabalık gelmişler çünkü. Arkadan Yahudiler saldırıyor. Efendim ister istemez biraz askeri sayısını içeriye kaydırıp onlara cevap verilecek ama kadınlara bu sefer efendim saldırıya geçince korku o nispette artıyor. Casusların başı öldürüldüğü gibi geri kalanlar da yine şiddetle püskürtülüyorlar. Burada Rıdvan Halas, Hazreti Safiye'nin çok büyük Safiye Hala'nın etkisi var. Ama konum Safiye Hala değil, Safiye Anne olacak. Önde 10 bini aşkın koca bir ordu. Arkada Kureyza Yahudileri ama her tarafta münafıklar. İçlerinde de münafıklar. Korkunç bir ateş çemberi arasında çok zor günler yaşayan Müslümanlar artan bir gayretle şehri savunuyorlardı. Öyle zor durumlarda kaldılar ki çokça ayet-i kerimeler var Ahzab suresinde. Çok dehşet ayetler var. İşte bu korkunç durumun oluşmasında ve harp esnasında Yahudilerin bu denli tehlikeli hale gelmelerinde Huyey bin Ahtab'ın rolü çok büyüktü. Yani Safiye annenin babası. Beni Kureyza Yahudilerini de o ayartıp ayaklandırarak isyana sürüklemişti. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz komutasında büyük bir savunma savaşı veren ashab-ı kiram her geçen gün yeni ve daha büyük problemlerle karşı karşıya kalıyorlardı. Bu yetmiyormuş gibi savaşın uzaması, soğuk bastırması, açlık, yokluk, arkadan gelecek baskın korkusu dayanılmaz bir hal almıştı. Birer insan olarak ellerinden gelenin üzerinde bir gayret gösteren sahabilerin isteği üzerine, ricası üzerine Resulullah Aleyhisselam dua ederek Allah'tan yardım istedi. Bakın, dua da ediliyor tabii ki. Yani biz insan olarak, beşer olarak yapmamız gereken her şeyi yapacağız. Her şey yaparken dua da edeceğiz. Allah Teala Hazretleri de Resulünün duasını kabul buyurup üzerlerine şiddetli bir rüzgar, fırtına gönderiyor düşman üzerine. Hendek'in öbür tarafına. Rüzgarın şiddetiyle müşriklerin çadırları sökülüp uçuyor. Kocaman yemek kazanları devriliyor. Her şey birbirine giriyor. Yüzlerine, gözlerine kum saçılıyor, toprak saçılıyor, taş parçaları saçılıyor. Hatta koca koca kayalar sökülüp o tarafa doğru uçuyor. Her şey birbirine giriyor. Bu arada başka bir şey daha var. Allah'ın melek ordusu. Kur'an-ı Kerim bu konuda da çok net bilgiler veriyor bize. Biz sadece bir ayet-i kerime örneğini sizlerle paylaşalım efendim. Ahzab suresinin 9. ayeti olsun. Bu vereceğimiz örnek. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenuzkuru ni'metallahi aleykum. اِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا. Sadakallahu nasir. Ey iman edenler! Allah'ın size olan nimetini, lütfunu unutmayın, hatırlayın. Hani size düşman orduları saldırmıştı da, orduları grup grup yani. Biz onlara karşı, evet, biz onlara karşı bir fırtına ve sizin görmediğiniz ordular göndermiştik. Muhakkak ki Allah sizin ne yaptığınızı çok iyi görmekteydi. Evet, yani Müslümanlar ellerinden geleni yaptılar. Allah yardım ediyor. Müslümanların canhıraş gayretleriyle koskoca ahzab ordusu darmadağın oluyor. Resulullah Aleyhisselam'ın duası ile çıkan korkunç fırtına ile her biri bir yana savruluyor. Ne oldu şimdi? Artık sıra içlerinde Huyey bin Ahtab'ın da olduğu hainlerin cezalandırılmasına gelmişti. Vatana ihanetin cezası neyse bu hainlere de o ceza tatbik edilecekti. Şimdi burada maalesef birçok kişinin, Müslümanlar adına söylüyorum, Resulullah Aleyhisselam'ın burada infaz ettiği birileri var. Bilemiyorum, birilerine hoş görünmek için mi? İslam'ı, sanki İslam çok sert bir din de yumuşatmak için mi? Anlamakta zorluk çekiyorum. Bu sahneyi, yani bu uydurulmuştur diye, yok böyle bir şey diye elinden gelen yazılar yazılmış. Ancak kaynaklarımızdaki %'ye bakarsak, kaynaklarımızın %100'ünde çok açıkça anlatılan bir olayı şu anda sizlerle paylaşmak durumundayım. Ben buna başlık attım. Vatana ihanetin bedeli diye. Şimdi az önce takıldığım şakayla takıldığım gibi bir daha takılayım ve sorsam size soruyu, vatana ihanetin cezası nedir diye. Hepiniz idam dersiniz, ölüm dersiniz. Efendim bu sadece İslam'da değil, batıl bile olsa bir din, inançları bile olmasa bir millet, vatanlarına ihanet edildiğinde ihanet edeni öldürürler. Bu bilinen bir gerçek. Peygamberimiz Aleyhisselam Medine'ye geldiği zaman hicretle Müslümanlar ile Müslüman olmayanlar arasında Medine vesikası içinde, Medine vesikası denen genel bir anlaşma ve mukavele yapmıştı. Bu mukavele hükümleri arasında şöyle bir madde de vardı. Bu maddeyi ısrarla hatırlatmak istiyorum. Yahudilerin de müminlerle bir topluluk teşkil ettikleri kabul olunmakta, Resulullah'ın izni olmadıkça kendilerinin herhangi bir askeri harekette bulunmayacakları, ne Kureyşleri ne de onlara yardım edenleri hiçbir şekilde korumayacakları, Medine'ye bir saldırı olduğunda el birliğiyle hep beraber Medine'yi müdafaa edeceklerine ilişkin madde. Okudum bunu. Bunu direkt okudum bir Medine vesikasından. Tabii biraz kısaltarak okudum ben. Uzun bir sürü maddeler, biri bu. Birkaç maddeyi ben bir araya getirdim. Yani özet ne? Medine'ye bir saldırı olduğunda Medine onların vatanları, beraber yaşıyorlar. Hep beraber müdafaa edecekler şehirlerini. Özü bu. Yani imza atmışlar, söz vermişler. Ve ne olmuş? Medine kuşatılmış, 10.000 hain gelmiş, beraberce müdafaa edeceklerini fırsat yakaladık diye anlaşmayı bozup arkadan vuruyorsunuz. Cezanız ne? Evet. Bu maddeye rağmen Beni Kurayza nankörlük ederek Resulullah ile olan bu muahedeyi bozan ve ona karşı savaşa kalkışan Beni Nadir'e katılıyorlar. Beni Nadir Hayber'e sürülmüştü. Geliyor. Peygamberimiz Aleyhisselam Beni Nadir Yahudilerini muhasara ederek yurtlarına sürüp çıkardığı halde Beni Kureyze Yahudilerini affetmişti. Yeni bir muahede ile onları yerlerinde bırakmıştı. Şimdi yine açıklama yapmam gerekecek. Yani daha önce yaşanan bazı şeyler oldu. Aleyhisselam ölümcül suç işlemiş oldukları halde sürgün etti. Ancak efendim Kureyze'yi affetti. Onlarla beraber Medine'de hayat sürüyorlar. Ama akrep akrepliğini yapacaktı. Akrep akrepliğini yapar efendim. Evet efendim. Akrep akrepliğini yapar dedik ya. Yahudi Yahudiliğini yapıyor. Ne yapıyor? İhanet ediyor. Affedildiler. Müslümanlarla beraber yaşıyorlar. Onca suçlarına rağmen Beni Kureyze Yahudileri sinsi düşmanlıklarını sürdürüyorlar. Hendek kuşatması sırasında Beni Nadir Yahudilerine ait casuslar onları müşriklerle işbirliği yapmaya tahrik ve teşvik etmiş. Onlar da bu propagandaya kapılarak şehrin savunma planlarını boşa çıkaracak şekilde içeriden harekete geçmişlerdi. Fakat bu hainlerin hain planına karşı Cenab-ı Allah Celle Celaluhu kafirlerin tuzağını boşa çıkarmış, Müslümanları bunların şerrinden korumuştu. Efendim, sürgünden sonra Hayber'e yerleşen Beni Nadir, Hazreti Peygamber'den intikam almak amacıyla Hendek gazvesi öncesinde Kureyş ve yandaşlarıyla ittifak yaparken Beni Kureyza'yı da yanına çekmek istedi. Her Yahudi içerisinde aklı başında olanlar da var aslında. İşte onlar biraz bu işe sıcak bakmıyorlar. Bu yüzden başlangıçta bu ittifaka yanaşmayan Beni Kureyza nihayet onlara katılıyor. Bu gelişmeyle en tehlikeli zamanda ihanete uğrayan Hazreti Peygamber aleyhisselam Beni Kureyza'ya karşı bir askeri birliği görevlendirmek zorunda kaldı. Bu kritik günlerde çok büyük tehlike atlatılmış oldu. Bütün her tarafın hiziplerin doldurduğu, düşman grupların saldırmasıyla çok zor durumda kalan Müslümanlar yeni bir destan daha yazmışlardı. Hendek Zaferi. Az önce ifade ettim efendim. Hendek Savaşı'nın ayrıntılarına girmiyoruz. Hendek Savaşı'ndan sonra Resulullah Aleyhisselam evine gelerek silahlarını çıkarıp yerine koymuş ve üst baş temizliği daha yeni yapmıştı ki Hazreti Cebrail Aleyhisselam geldi. İşte buranın dikkatten kaçmaması gerekiyor. Yani Beni Kureyze'ye hedefini gösteren kim? Bizzat Allah Teala. Cebrail Aleyhisselam geliyor. Allah'ın emrini çarpıcı bir üslupla bildiriyor. Sen silahlarını çıkarmışsın ya Resulallah. Vallahi biz melekler ordusu henüz silahlarımızı çıkarmadık. Hadi onlara doğru, şuraya doğru hemen yola çık. Eliyle gösteriyor. Resulullah Aleyhisselam eliyle gösterdiği halde Cebrail Aleyhisselam soruyor. Nereye? Allah'ın emriyle Cebrail Aleyhisselam Beni Kureyze yurdunu işaret ederek hedefi de gösteriyor. İşte şuraya, Beni Kureyze üstüne diyor. Evet. Görüldüğü gibi hainlerin üzerine gitmek direkt Allah'ın emri. Bu açık ve net emir üzerine Peygamberimiz Aleyhisselam Beni Kureyze'ye doğru hemen harekete geçti. Medine'nin güneydoğusunda ovalık bölgede oturan Beni Kureyze kabilesi Utum denilen çok katlı ve kale gibi çok sağlam, müstahkem evlerde yaşıyorlardı. İnsan her dönemde aşağı yukarı aynı, değerli dinleyenlerim. Gücü arttıkça, imkanları arttıkça kendisini böyle farklı görür. İşte bu utum denen yerde yaşamak onları şımartmış. Şimdi bunu göreceğiz. Az önce işaret ettiğimiz gibi Medine vesikası ile sağlanan anlaşmada Yahudilerin can, mal ve din hürriyetleri garanti altına alınmış. Müslümanlar alıyor bunu. Öte yandan Medine'ye herhangi bir saldırı söz konusu olduğunda onların şehrin savunmasına katılmaları Kureyş ile ve Müslümanların bir düşmanlarıyla ittifaka girmemeleri öngörülmekteydi. Anlaşmalarına sadık kalmadıkları ve Resulullah'a ihanet ettikleri için Peygamberimiz Aleyhisselam ne yapmıştı? Beni Nadir kabilesini sürgün etmiş, Beni Kureyza Medine'de kalmıştı. Resul-i Ekrem onlara bu fırsatları verdiği halde hainler, hainlik düşünmüşler, düşünme aşamasından eylem planına geçirmişler, Müslümanlara arkadan saldırmışlardı. Şimdi de Allah'ın emriyle Peygamberimiz Aleyhisselam bunların üzerine yürüdü. Kimlerin? Beni efendim Kureyza. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kalenin önüne vardığında Yahudi ileri gelenlerine teker teker seslenerek onları İslam'a davet etti. Ben burada yine genişçe Beni Kureyza Savaşı'nı anlatmayacağım. Burada Safiye annemizin babasının konumunu görmeye çalışacağız. Olumsuz cevap vermeleri üzerine kalelerinden inmelerini ve teslim olmalarını istedi. Ama onlar çok sert ve çok da çirkin bir şekilde Resulullah'a küfrettiler. Çok ağır bir şekilde konuşup ileri geri laflar söylediler. Onlar var kaynaklarda, ben söylemeye çekiniyorum. İslam'a ya da itaate davet edildikleri halde ısrarla kötü sonlarını bizzat kendileri hazırlıyorlardı. Bütün güzel tekliflerin en ağır ve en çirkin bir şekilde defalarca reddedilmesi ister istemez çatışmayı başlattı. Ben buraya sıkıştırmak istemiyorum ama bir cümleyle ifade etmem lazım. Aleyhisselam daha önce bunlara elçi gönderiyor, onu gönderiyor, şunu gönderiyor. Onlara uyarıda bulunuyor, yapmayın diyor. Bu çok kötü bir şey, bak hayatınız tehlikeye girer. Bu vatana ihanettir, yapmayın, etmeyin diyor. Bunlar sürekli kendilerine böyle elçi geldikçe kendilerini bir şey zannediyorlar. Bu sefer daha da ileri gidiyorlar. Hatta bunlara Ebu Lübabe Hazretlerini gönderiyor. Sahabe-i kiramdan. Onlarla daha önce müttefikti, bu İslam öncesi dostuydu onların. Git anlat bunlara diye. Gidiyor anlatıyor. Hazreti Ebu Lübabe radıyallahu anh. Ama ne kadar anlatıyorsa da onlar yola gelmiyorlar. Ama merak da ediyorlar. Yani sence diyorlar bizim bu suçumuzun karşılığı ne? O da eliyle boğazını gösteriyor. Kesilip biçileceksiniz. İdamdır, ölümdür. Buna rağmen bu hainler yine yola gelmiyor ve çatışma başlıyor. Bütün yumuşak bakış, yumuşak duruş, yumuşak el, yumuşak söz reddedildi. İslam'a davet edildiler, reddettiler. Tamam, girmiyorsanız itaat halinde olun, reddettiler. Savaş başladı. Ancak az önce söyledim ya, utum denen, yani böyle kara evlerde oturuyor bunlar. Surları var. Bayağı bir çok güçlü bir yerdeler. Efendim. Bunlar buraya giremez diye düşünüyorlar. Beni Kureyza karşılıklı ok ve taş atışlarıyla 15 gün ya da bir rivayette 25 gün boyunca kuşatma altında tutuldu. Müslümanlar 3000 piyade ve 30 atlı ile bu savaşı sürdürüyorlardı. 3000 piyade, 30 atlı. Ne demek? 3030 kuvvetiyle. Evet. Peki Beni Kureyze ne kadar? 600-700 kişi. Savaşçı olarak yalnız. Yani vuruşanlar. 600-700 kişi. Aklımıza şu gelebilir. Nasıl olur yani? Müslüman hep sayısı az olurdu. Düşman kalabalık olurdu. Niye burada bu kadar Müslüman 3000, hani bunlar en fazla 700. Niye onları yenemiyoruz? İçeri giremiyorsun ki. Yani göğüs göğüse muharebe edemiyorsun. Kalelerine girmişler. Mazgallardan, deliklerden, belli yerden hedefleri var. Onların yerleri var. Oradan Müslümanlara saldırıp sürekli kayıp verdiriyorlar. Bir şekilde onları yani vuramıyorsun ki öldüresin. O yüzden 15 gün veya 25 gün sürüyor bu kuşatma. Bu arada münafıklar, hain münafıklar, bunlar Resulullah Aleyhisselam'ın ordunun içinde bile varlar. Bu her dönemde olacak bunlar. Beni Kureyze'ye giderek bazıları, onları Müslümanlara teslim olmamaya çağırıyor, direnmeye devam etmeleri halinde kendilerine yardımda bulunacaklarını söylüyorlar. Aman ha diyorlar, biz de buradayız, vururuz, vurun. Kuşatma dolayısıyla çaresiz kalan ve münafıklardan vaad edilen yardımın gelmediğini gören Yahudiler, Beni Nadir'in şartlarıyla, yani mal ve silahlarını bırakıp birer deve yükü eşya ile Medine'den ayrılmayı önerdiler. Aleyhisselam hayır dedi. Kayıtsız şartsız teslim olacaksınız. Anladılar, kurtuluş yok. Ben ayrıntıya girmiyorum. Çünkü onları vuramayınca diğer taraftan çökertmek için hurma bahçelerine bir hücum düzenlendi. Hurmalar kesilmeye başlandı. Yani Yahudinin can damarı, geçim kaynağı. O zaman çaresiz kaldılar. Çünkü bunlar kesildi. Çünkü bu insanlar zengin, yani insanlar daha ziyade hurma üzerinden tarımla geçiniyorlar. Bunları kestiğimiz an ne zenginlik kalır ne bir şey. Öyle bir durumla karşı karşıya kalıyorlar. Çaresiz tabii kalıyorlar. Münafıklar onlara yardım edemiyor. Biz diyorlar, biz Naziroğulları gibi biz gidelim buradan, sürülmeye razıyız. Hayır diyor Aleyhisselam. Kayıtsız şartsız teslim olacaksınız. Beni Kureyze Yahudileri muhasaranın gittikçe uzamasından ve şiddetlenmesinden dolayı büyük bir sıkıntıya düştüler ve teslim olmaktan başka çare kalmadığını anladılar. Çünkü yiyecek girmiyor içeriye, içecek girmiyor içeriye. Bitti artık yani. Resulullah Aleyhisselam'dan kendileri hakkında hüküm vermek ve onun vereceği hükme göre teslim olmak üzere bir hakem tayin etmesini istediler. Bakın, Yahudi böyle bir insan. Resulullah'ın hükmüne tabi olmuyor. Ben Yahudi'ye niye benzeyeyim? Niye onlara örnek alayım? Niye onlara kıyafeten benzeyeyim, ahlaken benzeyeyim? Peygamber Aleyhisselam da çok rahat bir şekilde cevap verdi. Ashabımdan istediğiniz kimseyi hakim seçebilirsiniz. Seçin. Bunun üzerine onlar da Hazreti Sa'd bin Muaz radıyallahu anhu'yu hakim seçiyorlar. Sa'd bin Muaz büyük sahabedir. Mübarek. Hendek Harbi'nde kolundan vurulmuş, damarı çatlamış, kanı zor durdurmuşlar. Efendim, çok güzel duaları var bu mübarek zaten, ama ben ayrıntılara maalesef efendim giremiyorum. Yaralı halde Mescid-i Nebevi'de bir çadır kurulmuş, orada bakılıyor. Efendim bir binek üzerine bindirip bir sal yapılarak oraya getiriliyor ve Peygamber Aleyhisselam onlar hakkında hükmünü ver diyor. Burada da çok güzel konuşmaları var. Konum bu olmadığı için geçiyorum. Sa'd bin Muaz hükmünü açıklıyor efendim. Ben onlar hakkında şöyle hüküm veriyorum. Bunların savaşanları öldürülsün. Kadınları ve çocukları esir edilsin. Malları da taksim olunsun. Hüküm böyle. Hazreti Sa'd bin Muaz radıyallahu anh böyle hükmedince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakınız ne buyuruyorlar. Ey Sa'd, sen onlar hakkında Allah ve Resulünün hükmüyle hükmettin. Allah ve Resulünün hükmüyle hükmettin. Hazreti Sa'd bin Muaz radıyallahu anh kendisinin vereceği hükme razı olacaklarına dair önce Ensar'ın Evs kabilesiyle sonra Beni Kurayza ile görüşüp onlardan kesin itaat edeceklerine dair söz aldıktan sonra hükmünü veriyor ama ortalık karışıyor. Hüküm ne? Savaşabilecek yaşta olan erkekler öldürülecek, kadın ve çocuklar esir olacak, mallar Müslümanlar arasında paylaştırılacak. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de onayladığı, bu kararın Tevrat'a uygun olduğu, Kur'an-ı Kerim'de de Allah ve Resulüne savaş açan ve yeryüzünde bozgunculuk yapanlara verilecek cezalar arasında böyle bir hükmün bulunduğu görülmektedir. Yani vatana ihanetin cezası ölümdür. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin emri üzerine ölüm cezasına çarptırılan bütün savaşçılara infazdan önce yiyecek ve içecek verilmiş, isteyenlere Tevratlarını okumalarına müsaade edilmiştir. Kuşatma sırasında İslam'ı seçen 4 savaşçı ise kurtulmuştur. Ayrıntıya girmiyorum. Sayılarının 1000 civarında olduğu sanılan kadın ve çocuklardan bir kısmı serbest bırakılmış. Sahabilere dağıtılan bu esirlerin dışında kalan humus adı verilen bir mal varlığı, ayrıntıya girmiyorum, satılarak cihad için at ve silah temin edilmiştir. Peygamberimiz aleyhisselam bu savaşın sonunda bu suçu işleyenler infaz ediliyor. Resulullah aleyhisselam emrediyor, infaz ediliyor. Rivayetlerde farklı rivayetler var. Yuvarlak olarak 600-700 vatan haini infaz ediliyor. 600-700 civarında vatan haini infaz ediliyor. Burada ileride müstakil olarak sizlerle inşallah paylaşmayı düşünüyorum. Reyhane binti Zeyd ganimetler, yani başkumandan hakkı olan Safi, Hazreti Safiye'ye benzeyecek bu aynı şekilde olarak onu alacak. İleride bu da annemiz olacak. Şimdi efendim, vatan hainlerinin cezası ölüm. Az önce söyledim ya, büyük bir gayretle Aleyhisselam'ın bu kadar Yahudi'yi öldürmeyeceği ifade ediliyor. Ve siz de farkındasınız. Ben bunu anlatırken bir radyo programına bunu sığdırmak çok zor. Ama Hazreti Safiye annemizin bundan sonraki süresine bu nasıl etkileyecek onu göreceğiz. Çünkü babası da infaz edilecek. Amcası infaz edilecek. Kardeşi infaz edilecek. Kolay bir şey değil. Onu iyi anlayalım. Ben o cümleyle devam ediyorum. Vatana ihanetin cezası ölümdür. Ve bu da bütün dünyada böyledir. Beni Kurayza Yahudileri vatana ihanet suçundan dolayı ihanetlerinin cezasını çektiler. Hoşgörü ve şefkat ilkesini öne çıkararak Resulullah Aleyhisselam'ın böyle bir ceza vermeyeceğini iddia edip bir yerlere hoş görünmek için rivayetlerle oynamanın bir manası yoktur. Din Allah'ın dinidir. Kul Allah'ın kuludur. Hüküm Allah'ın hükmüdür. Resulullah Aleyhisselam da Allah'ın Resulü olma sıfatıyla Allah'ın hükmünü icra eden önder ve örneğimizdir. Şimdi efendim, bunca entrikaların baş mimarlarından biri olan ve her türlü hilenin de başını çeken hain oğlu hain Huyey bin Ahtab'ın infaz edilmesini beraber görelim. Niye? Hazreti Safiye'nin babası olması itibariyle Huyey'in cezasını ayrı bir başlık altında paylaşalım istiyorum da ondan. Evet efendim. Sıra Huyey bin Ahtab'a geliyor. Öldürülmek üzere getiriliyor. Üzerinde bordo renkli, işlemeli, çok kıymetli bir cübbesi var. Yani şık giyinmiş güya. Müslümanlar ondan bu kıymetli elbiseyi almasınlar, istifade etmesinler diye her tarafını yırtmış yalnız. Elleri de bir iple boynuna bağlanmıştı. Huyey'in oğlu da aynı şekilde yanına getiriliyor. Huyey bin Ahtab evvelce Peygamberimiz Aleyhisselam ile yapmış olduğu anlaşmada ona asla düşmanlık etmeyeceğine, ona düşmanlık edenlerin de hiçbirine yardım etmeyeceğini. Evet. Ya. Sadece düşmanlık etmeyeceğine değil, Peygamber Aleyhisselam'a düşmanlık edenlerin de hiçbirine yardım etmeyeceğine ilişkin taahhütte bulunuyor, söz veriyor, Allah'ı şahit tutuyor. Allah'ı da kefil tutuyor efendim. Yani Allah bize kefil olsun diyor. İşte böyle eli kolu bağlı huzuruna getirilince bu hain Resulullah Aleyhisselam ona bakarak hatırlatıyor. Senin kefil ve şahit tuttuğun Allah ahdini yerine getirdi. Ey Allah düşmanı! Nasıl? Allah bana seni yenmek, seni ele geçirmek imkanı fırsatını vermemiş miydi? Evet. Şimdi Huyey bin Ahtab peygamberimize karşı karşıya geldikçe ona aleyhisselam sürekli İslam'ı telkin etti. O çok çirkin şeyler söyledi. Aleyhisselam ama gün gelir elime düşersin derdi ona. O da diyordu ki, o da yani Allah Yahudinin Allah'ı ya hani haşa. Yani Allah diyor, yani sana değil bana yardım eder. Allah'a kefil tutuyorum ben diyor. Allah bana yardım eder, sana etmez diye bir milli Allah'tan haşa söz ediyordu. Aleyhisselam ona bunu hatırlattı burada. Evet, bunu bir kez daha altını çizince söylüyorum. Huyey bin Ahtab sürekli olarak Allah bana yardım eder, sana etmez. Beni yenmek, ele geçirmek imkan ve fırsatını sana vermez. Asla vermez der. Her geçen gün daha da asileşirdi. Ama aleyhisselam ona bunu hatırlatınca diyecek bir şey kalmadı. Hain her zaman hain görüyorsunuz. Ha yanlış yaptım, hata ettim, af dilese, özür dilese, hayır, tam tersine yine üzerine gidiyor. Sürekli üzerine gidiyor. Unutmayınız. Allah-u Teala amenna affedicidir. Amenna. Ama Allah'ın affetmesi için kulun Allah'tan af dilemesi lazım. Haddini bilmesi lazım. Tevbe istiğfar etmesi lazım. Yani birine karşı suç işlediğimizde bizi bağışlasın diye ondan özür dilememiz lazım. Özür dilemiyorsak nasıl olur bu diye iyi düşünülmesi gerekiyor. Evet, çok kritik bir yerdeyim ama farkındayım. Zamanım dolduğu için burada efendim kesmek durumundayım. İnşallah önümüzdeki haftalar kalan bölümleri sizlerle paylaşmak üzere söz başında söylediğimiz gibi söz sonunda yine Allah'ın selamı, rahmeti ve mağfireti üzerinize olsun diyor. Bir dahaki bölümde buluşmak üzere efendim. Allah'a emanet olunuz.